Ayrım 24.
Le Cago yiyecek kutusunu omzuna vurup birikinti konisinin tepesinden aşağıya inmeye başladı. Ayağını bastığı taş ve topraklar sağlam değildi ama o alışkanlıkla yolunu kolayca bulabiliyor, heyelan yaratabilecek oynak ve iri kayalara hiç basmıyordu. Her kan dolaşımını yeniden sağlayabilmek için ellerini açıp kapayarak arkadaşının bastığı yerlere basa basa onu izledi. Ne olsa Le Cago bu hilekar ve dengesiz koniyi ondan daha iyi tanıyordu. Sağlam ve yaşlı Bask şairi 2 günden beri burada bu koninin dibinde kamp kurmuştu. Bu süre içinde ulaşabildiği yakın geçitleri Tesus hileleriyle incelemişti. Yokladığı yol ve galerilerin hepsi mağaranın ana boşluğundan başlıyor, çoğunluğu blok kayalarda duvarlarda son buluyordu. Bir ikisinden çıkış yolu vardı ama geçilemeyecek kadar dar, çatlak gibi şeylerdi. Le Cago hemen Helin getirdiği kutuya el attı. ''Bu da ne?'' diye uludu. ''Bu şişe ızlara getireceğine söz vermiştin. Yoksa inerken kendin mi içtin?'' Eğer bunu bana yaptınsa Nico, sen Paul'ün kilise kurmuş gagavları üzerine yemin ederim ki fena canını yakarım. Bu da bana azap verir çünkü aslında iyi insansın. Yalnız doğarken bir hata yapmışsın işte. Le Cago'nun inancına göre Bask olarak doğmamak çok acı bir genetik hataydı. Hel, oralarda bir yerlerde olacak dedi ve arka üstü yatıp kaslarını serbestçe gevşeterek rahatladı, içini çekti. Son 40 saat boyunca Le Cago ana kampı kurup ilk keşifleri yaparken Hel mağaranın bacasından tam 11 kez inip çıkmış, aşağı yiyecek, teçhizat, naylon ip falan taşımıştı. Şimdi en büyük ihtiyacı birkaç saatlik uykuydu. Bunu da mağaranın karanlığı içinde ne zaman isterse yapabilirdi. Dışarıda şafak sökmek üzere olsa bile. Nikolay Hel ile Bena Le Cago 16 yıldan beri birlikte bir mağara ekibi oluşturmuşlardı. Avrupa'nın belli başlı mağara sistemlerini birlikte incelemişler. Ara sıra yeni keşifler yapmış, bu konuda pek az bilgisi olan speleologlara derinlik ve mesafe konularında yepyeni rekamlar sunmuşlardı. Yıllar boyu birlikte olunca da her birinin keşif sırasındaki görev ve rolleri otomatik olarak belirlenmişti artık. Le Cago 50 yaşına rağmen boğa gibi kuvvetli ve fil gibi dayanıklı olduğundan hep önce iner, inişini çok ağır yapar, bir yandan dar yerleri biraz temizleyerek yol açardı. Çünkü oynak taşlar kablonun çarpmasıyla yerinden kopardı düşerse bir insanı rahat öldürebilirlerdi. İlk inişinde mutlaka telefonu da birlikte getirir, bir tür dip kampı kurar beklerdi. Helse daha çevik ve taktik açısından daha becerikli olduğu için bütün malzeme taşıma seferleri onun göreviydi. Çünkü bazen bu mağarada olduğu gibi iniş bacası dümdüz olmayıp kıvrımlı olduğundan malzeme doğrudan aşağıya sarkıtılamıyor, birinin onları indirmesi şart oluyordu. Genellikle gereken şeyleri aşağıya indirmek 2-3 seferde biterdi. Ama bu seferki değişikti. Burada girift bir mağara sisteminin bütün belirtilerinin bulmuşlardı. İçeride boşluklar, galeriler, dizi dizi mağaralar olduğu kesindi. Burayı incelemek çok malzeme gerektirecekti. İşte Helen bu güç yolculuğu 11 kez yapmasının nedeni buydu. Şimdi artık bu görev bittiğine göre vücudunun tehlikeye karşı kullandığı o sinir kaynaklı enerjiye de ihtiyacı yoktu. Yorgunluğunu tümüyle hissediyor, düğümlenmiş kasları acıyla acıyor, üstüne bir uyku bastırıyordu. Biliyor musun Nico, büyük bir soruna o derin ve aydınlatıcı aklımı vermiş bulunuyorum. Le Cago madeni bardağına bol bol ızarra doldurmaktaydı. Mağaranın dibindeki 2 gün yalnız kaldıktan sonra Le Cago'nun dışa dönük varlığının bir sohbet özlemi içinde olması çok doğaldı. Onun indinde sohbet etmek iyi bir dinleyici bulup kendisinin hiç susmadan konuşması demekti. Düşündüğüm şey nedir sana söyleyeyim Nico. Ben bütün mağaracıların kaçık olduğuna karar verdim. Yalnız tabii Bask mağaracıları hariç. Çünkü başkasında çılgınlık olan şey onlarda cesaret ve serüvene susamışlıktır. Sen de aynı kanıda mısın? Hel altındaki taşları bile daha yumuşak hissetmesine sebep olan bir uyku koma karışımına doğru kayarken diye onayladı. Ama şimdi diyeceksin ki mağaracı acaba dağcıdan daha mı çılgındır? Evet öyledir. Neden mi? Çünkü mağaracı daha tehlikeli titreşimler içindedir. Dağcının tek derdi kendi vücudundan ve gücünden doğar. Olsa olsa vücudu yorulur ve gücü tükenir. Oysa mağaracının karşısına sinir erozyonları ve ilkel korkular da çıkmaktadır. İnsanoğlunun içinde uyuyan ilkel hayvanın bazı mantık dışı, akıl dışı korkuları vardır. Karanlıktan korkar, yer altında olmaktan korkar. Çünkü orayı her zaman kötü güçlerin yuvası olarak bellemiştir. Yalnız olmaktan korkar, tuzağa sıkışmaktan korkar, sudan bile korkar. Dünyaya oradan geldiği, sudan çıkarak insanlaştığı halde. Kabusu andıran en büyük korkuları ise bir, karanlığın içine düşmek, iki, dehlizlerde yolunu bulmadan dolaşıp durmaktır. Ve mağaracı dediğin adam çılgının kaçığın biri olduğu için bütün bu kabuslarla yüz yüze gelmeyi kendi serbest seçimiyle istemektedir. İşte bu yüzden o dağcıdan daha delidir. Çünkü kaybedebileceği şey, tehlikeye koyduğu şey aklıdır. İşte bunu düşündüm Nico. Nico, Nico, ben sana laf anlatırken uyuyorsun ha. Tembel sersem seni. Judah'ın kalleş kavgavları adına yemin ederim ki ben konuşurken uyuyan bin kişide bir kişi zor çıkar. İçimdeki şaire hakaret ediyorsun sen. Grubu seyretmek yerine gözlerini kapamaya, bask şarkısı dinlerken kulaklarını tıkamaya benziyor yaptığın şey. Biliyorsun bunu değil mi Nico? Nico, öldün mü yahu? Evet ya da hayır diye cevap ver. Peki öyle olsun. Şimdi ceza olarak ızdaradan senin payını da içeceğim işte. Keşfetmek istedikleri mağaranın şaftı bir yıl kadar önce bir rastlantı sonucu bulunmuş fakat sır olarak saklanmıştı. Bunun nedeni üzerindeki konik gufrenin bir bölümünün İspanya sınırları içinde olmasıydı. 1952 yılında Marcel Lubens'in feci şekilde düşüp ölmesinden sonra Gufre Pierre Saint Martin'e yaptıkları gibi İspanyol yetkililerin bu mağaranın ağzında kapatma olasılığı vardı. Kış süresince genç basklardan kurulu bir ekip hiç belli etmeden sınır taşlarını biraz oynatmış, mağarayı tümüyle Fransa sınırları içinde göstermeyi başarmışlardı. Bunu yaparken bir seferde 20'den fazla taş oynatmıyor. Böylelikle bölgeyi sık sık kontrole gelen İspanyol görevlilerini kandırıyorlardı. Bu sınır düzenbazlığı gençlere çok masum geliyordu. Alt tarafı burası zaten Bask toprağı değil miydi? İki işgalcinin sınırlarını ne biçim saptadıklarının ne önemi vardı ki? Sınırı oynatmanın ikinci bir nedeni daha vardı. Le Cago ve yukarıda Winch sistemini yöneten iki genç, ETA'nın tanınmış aktif üyeleri olduklarından, onlar iş başındayken İspanyol polislerinin gelmesi halinde ömürlerinin kalanını bir İspanyol zindanında geçirmeleri olasılığı da vardı. Gerçi Gufre Port de Laro, Pic d'Ane denilen ve Fransa'nın mağaralar bölgesi diye bilinen yöreden epey uzaktaydı ama gene de buraya zaman zaman meraklı mağara ekipleri gelir, burayı kuru bulup hayal kırıklığı içinde geriye dönerlerdi. Kuru demek, giriş bacasının birkaç metreden sonra taş, kaya ve toprakla kapalı olması demekti. Zamanla isim yapmış mağaracılar arasında buraya inmek için zahmet etmeye değmeyeceği dedikoduları yayılmaya başladı. Hele sen Egras'taki yaylada o kadar çok ve zevkli mağaralar varken, ama bir yıl kadar önce iki çoban yüksek yerlerde koyunlarını otlatırlarken, öğle yemeği için Gufre Port de Laro'nun kenarına oturup peynir ekmeklerini yemeye ve bu yemeği Zorizzo adı verilen bir tür sucukla çeşitlendirmeye karar vermişlerdi. İçlerinden bir tanesi bir taş alıp mağaranın içine atınca oradan iki karganın havalandığını görerek şaşaladı. Kargaların ancak çok derin bacalar içine yuva yaptıkları bilinirdi. Bu yüzden bunların Gufre Laro gibi gamze derinliğinde bir yerde yuvalanması şaşılacak şeydi. Meraklanan çobanlar mağaranın ağzına yaklaşıp içeriye taş atmaya başladılar. Taşların çıkardığı birbirini izleyen yankı sesleri derinliğin ne kadar olduğunu tam olarak anlamalarını önlüyordu. Ama kesin olan bir şey varsa o da buranın artık gamze derinliğinde bir yer olmaktan çıktığıydı. Herhalde 1962'de yer alan ve Aret kasabasını yerle bir eden deprem, bacadaki kaya ve molozların bir kısmını dökmüş, yolu açmış olmalıydı. İki ay sonra mevsim dönüp çobanlar kasabaya indiklerinde buluşlarını Benalekago'ya anlattılar. Baskı özgürlüğünü temsil eden ünlü şairin aynı zamanda isim yapmış bir mağara kaşifi olduğunu biliyorlardı. Lukago ikisini de buluşlarından kimseye söz etmeyeceklerine dair yemin ettirdi ve gidip durumu Nikolay Hel'e haber verdi. İspanya'da durum karışıp da Lukago'nun orada kalması tehlikeli olmaya başlayınca gelir Hel'in evinde güven içinde otururdu zaman zaman. Hel de Lukago'da bu buluştan ötürü fazla heyecanlanmamaya dikkat ettiler. Bacanın dibinde büyük bir mağara sistemi bulma olasılığının zayıf olduğunu ikisi de biliyorlardı. O da tabii eğer bacanın dibine inmeyi başarırlarsa, belki de yüzyıllardan beri mağaranın ağzından içeri yuvarlanan taş ve molozlardan oluşan koni çok yükselmiş, mağaranın tavanına varmış ve bir ucu bacanın içine girmiş olabilirdi. Bu durumda da mağarayı ebediyen tıkamış olurdu tabii. Bütün bu kuşkularla birlikte derhal harekete geçip bir ön keşif yapmaya karar verdiler. Bacayı temizleyerek aşağıya inmek ve çevreye şöyle bir bakmak için o kadar. Sonbaharla birlikte dağların kötü hava etkisine girmesi bir avantajdı. Hiç değilse enerjik İspanyol ekiplerinin sınır kontrollerini seyrekleştirecekti biraz. Fransızların canı zaten hiçbir zaman böyle bir işe kalkışmak istemezdi. Buna karşılık kötü havanın getirdiği zorluklar da vardı. Örneğin vinci, tel bobinlerini, akülü telefonları ve bütün teçhizatla yiyeceği dağlara taşıyabilmek gibi. Lukago burnunu yukarı kaldırıp bu zorlukları küçümsedi. Baskların en birinci işi olan sınır kaçakçılığının asıl böyle havalarda hareketlendiğini hatırlattı. Bir keresinde İspanya'dan buraya bir piyano getirdiğimizi biliyor muydunuz diye sordu. Öyle bir şey duymuştum, nasıl yaptınız? Haha, yastık asketler bunu öğrenmeye amma da can atarlardı. Aslında çok da kolay oldu. Bask dehası karşısında eriyip giden bir aşılmaz engelin örneği işte. Hel kaderci biçimde başını salladı. Artık hikayeyi dinlemekten kurtuluş yoktu. Lukago'nun sohbetinin ana teması Bask üstünlüğüydü her zaman. Nico, sen fahri Bask gibi bir şeysin. O feci aksanına rağmen. Bu yüzden sana piyanoyu nasıl getirdiğimizi anlatacağım. Ama bu sırrı ölene kadar saklayacağını yemin edeceksin, söz mü? Efendim? Hel'in dikkati başka bir yerdeydi. Sözünü kabul ediyorum. Bak nasıl yaptık. Piyanoyu buraya nota nota tuş tuş taşıdık. 88 seferde bitti. Orta oktavdaki solü taşıyan arkadaş düşmüş, tuşu delmiş. Şimdi o piyanoda iki tane la bemol yan yana. Hala öyle, vallahi öyle. San Judas'ın umutsuz gavgavları üstüne yemin ederim ki doğru söylüyorum. Ne diye yalan söyleyeyim? Malzemeyi yukarı taşımak için 2,5 gün, kurup denemek için de 1 gün harcandıktan sonra keşif başlamıştı. Hel'le Lukago sırayla bacadan aşağı inmişler, yoldaki özellikle dar yerlerdeki molozları, taşları temizlemişler, deli kesme olasılığı bulunan sivri çıkıntıları törpülemişler, şaftı tıkayan üçgen kayaları kırmışlardı. Bu kırdıkları kayalardan herhangi biri kırılamayacak kadar sert olabilirdi. Ya da bir tanesi aşağıdaki birikimin konisinin tepe noktası olabilirdi. O durumda keşifleri başlamadan bitmiş sayılacaktı. Şaftın dümdüz bir boru biçiminde olmadığını kısa zamanda anladılar. Öylesine girintili çıkıntılıydı ki her engeli aşıp düz inebilecekleri bir mesafe bulduklarında vücut ağırlıklarını tele verip fırıl fırıl döne döne inmek zorunda kalıyorlardı. Burulan tel düzelinceye kadar. Tıkanıklıkları açmanın, molozları süpürmenin yanı sıra zaman zaman dar boğazlarda ana kayaları da kırıp yol açmaları gerekiyordu. Bacayı ellerinden geldiği kadar düzlemek, telin ikide bir sağa sola sürtünmesini önlemek için. Böyle sürtünmeler eninde sonunda kabloyu zedeler zayıflamasına neden olurdu. Kalınlığı zaten pek fazla değildi. Lukago'nun 82 kiloluk cüssesiyle ona eklenen yemek kabını taşırken güvenli olması yeterliydi onlara. Hel pedallı vincin çizimini hazırlarken en hafif kabloyu kullanmayı 2 nedenle istemişti. Dar yerlerde kolaylık sağlamak ve bir de ağırlık sorunu. Yukarıdaki bobinlerin ağırlığı değildi onu düşündüren, telin kendi ağırlığıydı. İnsan telin ucunda 300-400 metre aşağı sallandığı zaman telin ağırlığı yukarıdaki adamın harcayacağı çabayı 3 katına çıkarabilirdi. Bacanın içi her zaman karanlık olduğu için vaktin nasıl geçtiğini anlamadan çalıştılar ve bazı kereler yukarıya çıkıp da gece olmuş görünce şaşaladılar. Her biri vücudunun gücü el verdiği kadar çalışıyor, birinin çıkıp ötekinin inmesi için harcanacak zamanı kazanmaya çabalıyordu. Ara sıra kırılan bir kayanın ardından 10 metrelik düz iniş gözükünce yaşanan heyecanlı dakikalar vardı. O zaman telin iki ucunda da moraller yükseliyordu. Ama bazen de güçlükle kırılabilen bir kaya bir ya da iki metre aşağıdaki başka bir engelin üzerine düşüp orada kala kalıyor, yolu daha da tıkamış oluyordu. Winch'te çalışan gençler bu işte henüz tecrübesizdi. Ara sıra güvenlik kıskaçlarını takmayı unutuyorlardı. Bir ara Hel aşağıda çalışır, kısa saplı keskiyle dört taşlık bir piramide benzeyen tıkanıklığı temizlemeye uğraşırken taşlar birden ayağının altından kayıp dökülüverdi. Başının üstündeki tel de gevşek duruyordu. Hel düştü ama ancak 30 santimetre kadar düşüp yeni bir engelin üstüne kondu. Bir an için kendini ölmüş gibi hissetti. Sessizliğin içinde durup damarlarından yükselen adrenalinin midesini yerinden oynatışını dinledi. Sonra kulaklıkları kafasına geçirdi ve o yumuşak cezaevi sesiyle yukarıya açık seçik talimat verdi. Kıskaçların nasıl kullanılacağını anlattı, sonra da tekrar işine koyuldu. Hem Hel hem de Lokago vücutça tükendikleri zaman bütün eklemleri ağrıyıp parmakları keskinin sapını tutamaz hale gelince bir çoban kulübesine girip uyuyorlardı. Bu kulübe çobanlar tarafından ancak yaz mevsiminde Bask dağlarının en yüksek yaylaları otlak görevi yapmaya başladığında kullanılırdı. Fazla yorgunluktan uyku tutmadığı için dışarıda rüzgar ıslıkları öttürerek eserken onlar çene çalarlardı. Basklıların tipik bir niteliğini Hel ilk defa olarak böyle gecelerde öğrendi. Bu insanlar dünyanın neresinde gezerlerse gezsinler, içlerinde her an yuvalarına, yurtlarına dönmek için sönmek bilmez romantik bir ateş yanıp duruyordu. Orhiko Korea Orhin Laket, yani orhi kuşları ancak orhide mutlu olur. İşin en güç ve en umutsuz dönemi bacanın 365. metresine vardıklarında karşılarına çıkmıştı. Oradaki tıkanıklığı açarken hiç kesilmeyen buz gibi bir yeraltı yağmurunun altında çalışmak zorunda kalmışlardı. Biraz aşağıdan bacaya giren yeraltı nehrinin hışırtısını duyabiliyor. Bu sesten nehrin bacaya girdikten sonra bir çağlayan oluşturup aşağı döküldüğünü anlıyorlardı. Herhalde bacanın o noktadan aşağısını bu sular açmış, tıkanıklık falan bırakmamış olmalıydı. Hel ağır kayalarla 3 saat cebelleştikten sonra yukarıya çıktığında yüzü solgundu. Bütün vücudu kemiklerine kadar titriyordu. Dudakları mosmor kesilmiş, yüzünün ellerinin derisi saatlerce su altında kalmaktan buruşmuştu. Lokago onun bu halini görünce kahkahalarla gülmüş. Dur bekle demişti. Bak gerçek bas kuvvetini görünce o kayalar nasıl patır patır düşecek. Ama aşağıya indikten pek az sonra soluk soluğa bir ses kulakları titretti. Lokago aşağıda kayalara sövüp sayıyor. Yağmurun anasına avradına küfrediyor. Bu sersem bacanın, bu kara dağların mağaracılık merakının ne altını bırakıyordu ne üstünü. Kutsal ruhun göze görünmez gavgavları adına giydiriyordu hepsini. Derken birden sessizlik oldu. Az sonra Lokago gene soluk soluğa fısıldadı. Kayacak bunlar. Kıskaçları iyi takın. Düşer de bu kusursuz vücudumun bir yerini sakatlarsam, yukarıya çıktığımda tekmeyle gebertirim topunuzu. Hel telefona dur biraz diye haykırdı. Lokago'nun kolay çalışabilmesini sağlamak için teli biraz gevşetmiş bulunuyorlardı. Aşağıdan kayalara inen son derbenin sesi geldi ve telin birden gerildiğini görüldü. Bir süre sessizlik oldu. Sonra aşağıdan metalik bir ses duyuldu. Tamam sevgili dostlarım ve değerli hayranlarım. İş bitti artık. Yolumuz açık ve ben şu anda bir çağlayanın içinde sallanır durumdayım. Gene kısa bir sessizlik, sonra bir ekleme. Ha bu arada kolum kırıldı. Hel için derin bir soluk çekip bacanın şemasını gözünün önüne getirmeye çalıştı. Sonra sakin sesiyle mikrofona eğilip konuştu. Vida gibi olan yere kadar tek kolla tutunabilir misin? Hiç cevap gelmedi. Bena, tırmanabilir misin diyorum. İkinci seçeneği düşününce galiba denesen fena olmaz. Yavaş ve sakin hareket edelim. İyi olur. Delikanlılardan biri Hel'in direktifi altında pedalları çevirmeye başladı. Sistem öylesine yavaş vitesteydi ki tel çok ağır sarmak dert olmuyordu. İlk 20 metre boyunca hiçbir güçlükle karşılaşmadılar. Derken Lökago bacanın vida gibi kıvrılan kesimine girdi. Bu kesim 80 metre kadar sürecekti. Dönemeçlerden yukarıya bu yolla çekilmesine olanak yoktu. Duvarlara oydukları tel yuvaları ancak birkaç santim genişliğindeydi. Lökago tırmandıkça ara sıra durup teli dar bir yuvadan kurtarmak, yukarı almak zorunda kalacaktı. Hem de tek kolla. Başlangıçta Lökago'nun sesi kulaklıktan muntazam duyuluyordu. Espriler yapıyor, mırıldanıyor, kendi üstün yeteneklerini sayıp döküyordu. Yer altındayken sürekli konuşup şarkılar söylemek huyuydu onu zaten. Bencil bir şair olarak sesin yer altındaki yankı ve titreşiminden hoşlandığını ileri sürerdi hep. Hel aslında Lökago'nun çıkardığı gürültülerin ikinci bir amacı olduğunun farkındaydı. Bu sesler karanlığı ve yalnızlığı geri itiyor, sessizliği dolduruyordu. Ama Hel bunu hiçbir zaman Lökago'ya açık açık söylemedi. Az sonra kendi moralini yükseltmek ve yukarıdakilere gösteri yapmak için patlatılan esprilerin, şarkıların, küfürlerin yerini ağır bir soluma aldı. Ara sıra diş gıcırtıları da duyuluyordu. Hareketler kırık kolunu acıttıkça tel bir yukarı bir aşağı inip çıkıyordu. Önce birkaç metre yukarı, sonra Lökago teli bir sıkışıklıktan kurtarabilsin diye biraz bolluk. İki elinde kullanabilse teli başının üstünde tutarken çalışır, oldukça kolaylıkla çıkarabilirdi. Pedal çeviren birinci genç tükenince teli çifte kıskaçla tutturup yer değiştirdiler. Artık pedal çevirmekte biraz kolaylaşmıştı. Ne de olsa telin yarıdan fazlası bobinlere sarılmış durumdaydı. Ama Lökago'nun yaptığı aşama hala yavaş ve düzensiz olmaktaydı. 2 metre yukarı, 3 metre bolluk, eski yere kadar sarma, 1 metre yukarı, 2 metre bolluk, 2,5 metre yukarı. Hel Lökago'ya mikrofonda hiçbir şey söylemiyordu. Eski dostlar, Lökago'nun kendisine laf söylenerek moralinin yükseltilmesine ihtiyacı olduğu duygusuna kapılmasını istemiyordu. Bu yüzden de kendini pek gereksiz hissetmekteydi. Sinirleri gergindi. Sempatik kinesodix ve duyu diliyle Lökago'ya elinden geldiği kadar yardım etmek için bazı budalaca fakat kaçınılmaz şeyler yapmak zorunda kalıyordu zaman zaman. Bobinlerin yanında duruyor, kulaklıktan Lökago'nun ağır solumasını dinliyordu. Teli her 10 metrede bir kırmızıya boyamışlardı. Kırmızı işaretlerin gelişine bakan Hel, Lökago'nun o sıra bacanın neresinde olduğunu hesaplayabiliyordu. Bena'nın çevresindeki taşların durumunu gözünün önüne getiriyor, parmak ucuyla basabileceği o küçük çıkıntıyı düşünüyor, telin kesinlikle takılacağı o küçük ucu hatırlıyor, az üstteki dar boğazdan geçerken kırık kolunun nasıl acıyacağını gözü önünde canlandırıyordu. Lökago'nun solukları artık yutkunma ve iç çekmeye dönüşmüştü. Hel tele bir daha göz attı. Lökago şu anda çıkışın en güç noktasında olmalıydı. 44. metredeki çifte kayalarda. Oranın tam altında çok dar bir geçit bulunuyordu. İki kolunu kullanan biri bile güçlük çekerdi oradan geçerken. Üstelik teli idare etmek güç olacaktı Lökago için. O sıra kulaklıklara "Durun!" diye bir ses geldi. Evet. Oraya varmış olmalıydı. Başını geriye atıp yukarıya kayalara bakıyor olmalıydı şu anda. Galiba burada biraz dinlensem iyi olacak dedi. Dinlenmek mi? Hel şaşırmıştı. 6 santimlik bir kayaya basarak dinlenmek ha? Herhalde son gücünü harcıyordu artık. Lökago bitmişti. Gösterdiği çaba ve duyduğu acı gücünü tüketmişti. Hem de işin en güç yerine varmadan çifte kayaları bir geçerse artık adamın ağırlığını tele bindirebilir, onu dolu bir çuval gibi yukarıya çekebilirlerdi. Ama çifte kayaları kendi kendine aşmak zorundaydı. Pedal çeviren genç Hel'e doğru baktı. Tipik bask gözleri korkuyla doluydu. Baba Kago bu gençlerin gözünde büyük bir halk kahramanıydı. İngiltere ve Amerika'da verdiği konferanslarla bask şiirine saygınlık kazandırmış, devrimci ruhuyla dünya gençlerinden alkışlar toplamış biri. Sonra her denilen bu yabancıyla İspanya'ya girip 13 arkadaşını cezaevinden kurtarmış biri. Lökago'nun sesi tekrar duyuldu. Bir süre burada kalmak istiyorum. Artık soluk soluğa değildi. Ama sesinde sakin bir kadercilik hissediliyordu. Burayı çok beğendim. Tam bana göre bir yer diye ekledi. Nikolay ne yapması gerektiğini pek bilmeden o yumuşak sesiyle konuşmaya başladı. Neandertal bunlar diye söylendi. Evet, herhalde dünyada bu insan neslinden daha önce yaşamış olan Neandertal adamın soyundan geliyorlar. Neden söz ediyorsun diye sordu Lekago. Basklardan. Basklardan söz etmen iyi ama Neandertallere ne olmuş? Baskların nereden ortaya çıktığını epeydir inceliyordum. Gerçekleri sen de benim kadar biliyorsun. Baskların dili, Aryan dillerden önce kullanılanlar arasında hayatta kalan tek dil. Irk olarak da Avrupa uluslarının hiçbirine benzemediklerini biliyoruz.